Ayrım 17.
Göğün ve yerin hakimi, güneş tanrısı için eski kral Nabukednazar'ın Sippar'daki evinde inşa ettiği ve eski temellerini arayıp bulamadığı güneş tapınağını yeniden kurdum. 45 yılın ardından bu evin duvarları yıkılmıştı. Öylesine korkmuştum ki dizlerimin üzerine düşmüş, vücudumu dehşet dalgaları sarmış, yüzüm allak bullak olmuştu. Tanrı'nın suretini tapınağın içinden aldım ve bir başka tapınağa koydum. Eski temelleri aradım ve zemini 18 arşın derinleştirdim ve Güneş Tanrısı, Güneş Tapınağı'nın büyük efendisi, 3200 yıl boyunca başka hiçbir kralın göremediği Sargon'un oğlu Naram-Sin'in temellerini bana gösterdi. Bu bölümler okunamamıştır. Sargon'un oğlu Naram-Sin'in temellerine ne giren ne de çıkan noktalara yapı taşlarını yerleştirdim. Kral Nabunaid ısrarlı bir şekilde arayarak yerin 18 arşın altında Selefi Naram-Sin'in inşa ettiği güneş tapınağının temellerini bulmuş olduğunu, kendi zamanından 3200 yıl öncesinden kalma açıkça anlatmaktadır. Dikkati çeken bir başka noktada Naram-Sin isminin de aynen babası Sargon gibi kral listelerinde tamamen değişik zamanlarda yeniden ortaya çıkışıdır. Yaklaşık M.Ö. 3800. Ve bir örnek daha. A ve B kral listelerine göre Hammurabi 1. Burnaburias'tan yaklaşık 700 yıl kadar öncesinde hüküm sürmüştür. Sümerologlar ise böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını ileri sürerler. Hammurabi'nin 1. Burnaburias'tan 700 yıl önce yaşamış olduğu şeklindeki bir iddia tamamen imkan dışıdır. Neden imkansızdır? Büyük bir emek ürünü olarak hazırlanan kral listelerinde söylenen budur. Çeşitli kralların kil tabletleri kızılı isimlerine değişik bölgelerde rastlanmıştır. Bu belgeler söz konusu kralların yaşamış olduklarını su götürmez biçimde kanıtlamaktadır. İsimler belgesel kanıtlardır. Kral listeleri hangi hükümdarın iş başına geçtiklerini ve ne kadar süreyle iş başında kaldıklarını anlatmaktadır bizlere. Ve şimdi gerçek çapraz bilmece başlıyor. Sümerologlar hanedanlar ve bu hanedanlardan gelen kralların düzgün bir kronolojisini çıkarmaya çalışmaktadırlar. Ve bu aşamaya da değişik bölgelerde bulunan tabletlerin analiziyle ulaşabileceklerini sanmaktadırlar. Belirli bir tarih kayıtlara geçmekte, ileriye veya geriye yönelik kronolojik akış bu esasa göre izlenmek istenilmektedir. Söz gelimi, Kral X'in yerini Kral Y alır ve Kral Y bir savaş sırasında Kral Z tarafından öldürülür. Bu hesaba göre Kral X, Kral Z'den daha önce yaşamış olmalıdır. Ve tam bu noktada tarihin uzak dönemleri gayretkeş bilim adamlarına pis bir oyun oynamaktadır. Kral X, Y ve Z bambaşka bir kil tabletle, bambaşka bir sıralama ve tamamen değişik bir çevreleme içerisinde yeniden ortaya çıkarlar. Bu zahmetli soy ağaçlarını bir çırpıda yıkmamak için ne yapmak gerekir? Onlar da arkeologların bu tür durumlarda başvurdukları yöntemi kullanırlar. Her şey için bu eski tarihçileri suçlarlar. Bu baylar sayı saymasını bilmemektedir diye patlarlar. Kralları ve tarihleri sırayla yazacaklarına karma karışık geçirmişlerdir kayıtlara. Yani bu tarihçilerin genelde budala olduklarına inanmamızdan başka çare yoktur. Ne var ki bu ağır yakıştırmalardan sonra ortada bir gerçek daha vardır ki bu savunmasız tarihçiler orijinal kral listelerinde her hükümdarı birbiri peşi sıra kaydetmişlerdir. Ve bu güvenilmez tarihçilerin nasıl olup da Tevrat'a da el atabildikleri ve 10 atayı da sisteme sokabildikleri iyice akıl karıştırıcı bir muammadan ibarettir. İlk bakışta her ikisine de kaynaklık etmiş olan kişilerin aynı tarihçiler olabileceği benim de gözümden kaçtı. Tevrat ve tarih araştırmacıları ortaklaşa olarak daha sonraları İsrail'in kurtarıcısı ve Yehova dininin korucusu olarak geçecek genç Musa'nın bir firavun sarayında büyüyüp eğitim gördüğünü kabul etmektedirler. Herhalde M.Ö. 2000'lerin o eşsiz kütüphanelerinden bol bol yararlanmak imkanını bulmuştu. Musa Sümer kral listelerine göz atmış mıydı? Ve bu enformasyonları üstün hafızasına kaydederek sözlü geleneğin bir parçası olarak devir mi etmişti? Eğer öyleyse Tevrat'taki 10 ata için Sümerlerin tufan öncesi krallara atfettikleri aynı rakamları neden almadı? Sümer ve Tevrat'ta zikredilen Ahfat ile ilgili olarak aynı kaynağın kılavuzluk ettiği fikriyle erinenler çıkabilir. Ne var ki her ikisinin de iyiden iyiye bir gözden geçirilmesi neticesinde en önemli ortak nokta olarak kralların ve ataların ileri yaşları tartışmasız olgu olarak belirmektedir. Ve bu da bu olguyu açıklayabilmek için yeterli sayılamaz. Tartışmamıza tahmine dayalı 3 açıklama katmalıyım. 1. Zaman zaman tufan öncesi kralları dünya dışı varlıklar tarafından başka güneş sistemlerine yapılacak yolculuklara davet edilmektedirler. Ve bu yolculukların son derece etkileyici anlatımları geleneksel Yahudi kabbalasının ana kitabı olan Zohar'da muhafaza edilmiş durumdadır. Ve de Habeş Kilisesi tarafından meşru kabul edilen Enoch'un kitabında da aynıları mevcuttur. Teknik tarih profesörü Richard Henning, Sümer efsanesi Etana'nın bazı bölümlerini dünyanın en eski uçuş hikayesi olarak tanımlamaktadır. M.Ö. 3000 ila 2500 yılları arasında kil tabletlere yazılan bu hava yolculuğu aynı zamanda silindir mühürle de işlenmiştir. Sümer destanı Gılgamış'ta kahramanın tanrıların mekanına yaptığı düşlere layık yolculuk uzun uzun anlatılmaktadır. Uzak dünyalara yapılan hava yolculukları yalnızca Orta Doğu insanların özgü masallardan değildir. M.Ö. 4 ve 3. yüzyıllarda yazılan ulusal Hint destanları Mahabharata ve Ramayana'da aynı konuları bulmak mümkündür. Nordik mitlerde ve Kızılderili geleneklerinde de aynı şey ortaya çıkmaktadır. Anlaşılan, tanrılarla yapılan göksel yolculukların belirli bir gruba ait telif hakkı söz konusu değildir. Albert Einstein'ın 1879-1955 relativite teorisini geliştirmesinden bu yana hayatın başlayışı ve sona erişiyle ilgili olarak aşırı rakamları ileri sürmek moda olmuştur ve fizik deneylerinden sonra da Einstein'ın teorisi doğal yasaların bir keyfiyeti olarak kanıtlanmıştır. Zamanın genişlemesi ve açılmasıyla ilgili ebedi doğa yasası ışık hızında seyreden bir uzay gemisinin astronotları için gerideki üste kendilerini izleyenlere kıyasla zamanın çok daha ağır seyredeceğinden ne fazlasını ne de eksiğini söylemiştir. Einstein'dan bu yana zaman artık sabit bir boyut değildir. Enerji ve hız yoluyla yönlendirilebilir. Bu bilginin ışığı altında kral listelerindeki o içinden çıkılmaz Sümer tarihleri nasıl değerlendirilebilir? Bize kadar uzanabilen Sümer yazıtları, zamanın akışı içerisinde tüm önemini yitirecek boş dış politikalardan söz etmemektedir. Söz konusu yazıtlar, kendi çevrelerinde mesken tutan tanrılar için kurulan sayar ve tapınaklar gibi nesnel olaylardan dem vurmaktadır. Ve Sümer kralları kendilerini gerçek tanrıların temsilcileri olarak görmektedirler. Bu tanrılar, kralları kişisel olarak yerlerine memur kılmışlar ve onlar da bütün dünyayı kaplayan tufandan sonra aynı prosedürü izlemişlerdir. Ve tufanlar çekilip de mavi gezegenimiz yeniden içinde yaşanabilir hale gelince, kral gemisi gökyüzünden geriye dönmüştür. Kral listesinde söylenilen budur. Eğer bu nokta gerçek kabul edilecek olursa, tanrı kralların yaşayan dünya dışı varlıklar veya dünya dışı yaratıklar tarafından bir aşağı bir yukarı taşındıkları yaklaşımları pek o kadar saçma gelmemeye başlar. Hüküm sürme yılları ile ilgili imkansız bulunan rakamlar ve kral gemisinin kraliyetin gökyüzünden gelişi, bu dünyaya ilgili nesnelerle karşı karşıya bulunmadığımız şüphesini güçlendirmektedir. Zamanın açılma ve genişleme prensibini biliyor isek, 10 kralın hüküm sürdükleri 456 bin yıl rahatsız edici bir ifade olmaktan çıkar. Hatta basit bir çocuk oyuncağına dönüşür. Dünya dışı varlıklar, tanrılar, dünya çocuklarıyla çiftleşerek oğullar ve kızlar üretmişlerdir. Böyle iddia etmektedir Peygamber Enoch. 1947 yılında Ölü Deniz yakınlarındaki Çirbek, Kumran, yerleşme merkezi yakınlarında bulunan 2000 yıldan da çok daha eski Lameh Parşameni'nin de böyle söylemektedir. Nippur dolaylarında hüküm süren Sümer tanrısı Enlil, çekici Ninnil'i ifade ederek çocuğuyla birlikte alır. Tekvin bölümünde bile tanrı oğulları ile insan kızları arasında evliliklere değinilmektedir. İkinci fikri açıklamaya devam edecek olursak, bu alışılmış dışındaki döllenmenin ürünlerinin ruh doktorunun koltuğuna uzanarak iç yaşamlarındaki bölünmelerle ilgili şaşırtıcı ayrıntılar nakletmelerinden daha tabii ne olabilir? Ve bu melezler seçkin yaratıcılarını taklide yeltenmişlerdir. Çünkü bütün geleneklerde de tanrıların ölümsüz olduğu söylenir. Oysa ara nesilde diğer insanlar gibi ölümlüdür. Ve tanrıların yeryüzünde ürettikleri nesiller, dünya dışı varlıklar gezegenden tamamen ayrıldıkları ve bu nedenle de yüksek hızlarla yapılabilecek yıldızlar arası bir yolculuk söz konusu olamadığı için ölümlü oldular. Yaşanma sürecini engelleyemediler. Tanrı oğullarının bu kaba ölümlülüğünü yenebilmek için uğraşmaları tamamen kavranılabilir bir durumdur. Ve yine aynı şekilde diğer insanlar ile aralarındaki bu ayrıcalığı kullanmış olmaları da anlayışla karşılanabilir. Yönetici sınıflar bile onların bu üstün güçlerinden faydalanmıştır. İçine ne hastalık ne de ölümün adım atamadığı o kutsal bahçe, Sümer cenneti Dilmun nasıl bir şeydi ki? Kahraman Gılgamış'ın atalarından Utnapishtim'in gayet iyi bildiği o ölümsüzlük otu ne olabilirdi? Kendisi de bir ölümsüz olarak Ölüler Denizi'nin çok çok uzaklardaki yakasında bir adada oturuyordu. Bu ebedi gençlik bitkisi neydi? Tufanı atlatanlardan Utnapishtim sırrını Gılgamış'a açmıştı. Ölümsüzlük bir tatlı su bitkisinden elde ediliyordu. Gılgamış bu bitkiden edindi ve yemeleri için yakınlarına da vermek istedi. Yol üzerinde bir kaynak başında yıkanırken bir yılan çıkageldi ve bu harika bitkiyi çaldı. Gılgamış ağladı. Tanrıların ve veya tufan öncesi krallarının oğulları hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatan bir ilaç mı biliyorlardı? Ve bu ilaç yaşam fonksiyonlarını bir parça daha uzatıyor muydu? Şimdilere dek bu ölümsüzlük otu bulunabilmiş değildir. Jeriatrik çalışmalar bizim adımıza bizim için arayışları sürdürmektedir. 3. Tanrıların oğulları ve veya tufan öncesinin kralları gövdelerini mumyalaştırıp dokusal yapılarını koruyan özel kaplarda muhafaza ettirerek ruhbanların koruyuculuğu altında yüzyıllar sonra yeniden insan içine mi çıkıyorlardı? Bu yönde yürütülmekte olan deneylerin hiçbirine benzemeyen bir biçimde hücre duvarlarının kristalleşmesiyle hücresel çekirdekleşmeyi önleyebilmiş bir çeşit düşük ısılarda dondurma yöntemi mi geliştirmişlerdi? Tanrıların her an için tapınakta olduklarına ilişkin iddiada bu esasa mı dayanıyordu? Üst rütbeli rahipler tanrıların fizik bedenle zaman zaman aralarında yaşadıklarını, kentlerin gerçek sahipleri olduklarını ve yalnızca günlük yönetim işlerini yerlerine getirdikleri krallara bıraktıklarını biliyorlardı. Rahipler hem dünya dışı tanrıların geri dönüşlerinden hem de onların uyuyan oğullarının yeniden uyanmasından korkuyorlardı. Tapınaklar ilk köken olarak yaşayan gerçek tanrılarla karşılaşma yerleri olarak yapılmıştı. Çok çok sonraları tanrılar geri dönmeyip de uyuyan tanrı oğulları da kalk borusuna karşılık vermeyince rahipler devreye girerek kral ve insanların uysal ve söz dinler kalabilmelerini sağlayabilmek için ellerinden geleni yaptılar. Tapınaklara bir zamanların göksel kökenli olanlarını hatırlatacak heykeller dikildi. Belki bu üç spekülasyon, krallar listesi WB-444'ün çevresini saran esrar perdesinin aralanmasında yardımcı olabilir. Bilgi bankalarındaki depolanmış gerçekler gözden kaçırılmayacak kadar kusursuzdur. Ek, 5 Eylül 1978 tarihinde Ludwig Schafen, Amrein sakinlerinden Dr. Knut Appenlinder, çocuklarından birine ait bir kitaptaki tuhaflığa dikkatimi çekti. Gerçekler, dünyanın şaşırtıcı rekorları adını taşıyordu söz konusu kitap. Bu kitaba tekabül eden bendeki Guinness'in Dünya Rekorları kitabında da bulunmalıydı. Eğer gerçekten bir dünya rekoru ise. Kütüphaneme gittim. 1978 baskısı Rekorlar kitabının 207. sayfasında dünyanın en uzun ismini buldum. Bu isim 29 Şubat 1904 tarihinde Hamburg yakınlarında doğan ve sonradan Amerika'ya göç eden bir adamın pasaportunda yazılı olan isimdir. Hemen anlaşıldığı gibi ismin tamamı kimlik kartları ya da not kağıtlarına karalanabilecek kadar basit değildir. Yakın zamanlara kadar söz konusu kişi Hristiyan isimlerinin yalnızca ikinci ve sekizincisi ile soyadının 35 harfçiğini kullana gelmiştir. Bugün ise Amerika'nın Philadelphia eyaletinde yaşamakta olan bu rekor sahibi bir kısaltma daha yaparak Wolf artı 585 Sir adıyla yetinmiştir. Bu kadarıyla idare edecektir artık. Guinness'in rekorlar kitabında söz konusu isim alınırken bu olağanüstü sıralama ile Ortaçağ Almancası arasındaki bağlantıya hiç değinilmemiştir. Bir parça modernize etmek gerekirse söz konusu metinden şu anlam çıkmaktadır. Uzun bir zaman öncesinde özenle koyunlarını güden vicdan sahibi çobanlar yaşıyordu. Sonra dünyanın ilk insanından önce zorba düşmanlar belirdi. Bu 12 bin yıl önceydi. Uzay gemileri enerji kaynağı olarak ışık kullanıyorlardı. Oturulabilir bir gezegen ararken yıldızlar arası uzayda uzun bir yolculuk yapmışlardı. Yeni ırk kendini zeki insanlıkla çiftleşerek üretti. Uzaydan gelebilecek diğer zeki yaratıkların korkusunu duymaksızın hayatlarından zevk aldılar. Bay Wolf artı 585'in atalarından Orta Çağ'da yaşayan bir tanesi insanlığın uzak geçmişiyle ilgili olarak bilgi sahibi olmuş olmalıdır ki olup bitenleri gelecek nesillere aktaracak öz bilgiyi soyadının içine sıkıştırıvermiştir. Ve günün birinde bir meraklının bağırsak kurduna benzer harf dizisini kurculayabileceğini düşünmüştür. Bay Wolf da telgrafa sığacak bir isim edinme yerine atasının arzusunu hatırlayarak artı 585 ile tam 585 harfi vurgulamıştır. 7. Geçmişin Peygamberi. Bundan 10 yıl kadar önce ilk kitabım olan Tanrıların Arabaları dünyanın hemen her ülkesinde bestseller listelerinin tepelerine tırmandı. İlk şaşkınlık dalgası ve zorunlu bir küçük görmenin ardından toplu bir onaylama ve de hiddetli tepki yaşandı. 1968 yılından bu yana dış dünyalardan gelen tanrılarla ilgili olarak neler yazılmadı ki? Bu 10 yıl boyunca yalnızca Batı'da benim konularımı işleyen 321 kitap yayınlandı. Bir kısmı kuramı genelde ele alırken bazıları yalnızca bir ülke ile ilgilendiler. Joseph Blumrich, Ezekiel'in Uzay Gemisi, Robert K.G. Temple, Sirius Gizemi, Dogon Zencilerinin Mitolojisi ve Louis Nava, Evren Macerası, Felsefi Analizler gibi özel durumlara eğilenler de çıktı. 1968 yılından beri postacı adresime 50 bin civarında mektup taşıdı. Kişi ve konular başlıkları altında 43 binden fazla gazete küpürü arşivlerimi doldurdu. Küpür servisi yalnızca Almanca ve İngilizce konuşulan ülkelerdeki yayınları izlediğine göre herhalde asıl rakam 100 binin üzerinde olmalıdır. Yine de zerresi benim ağzımdan çıkmamış bir takım uydurma beyanların bıraktığı buruk tat, gerçekle bağdaşan yayınlara kıyasla çok küçük bir azınlıkta kalmakla birlikte tam anlamıyla silinebilmiş değildir. 1972 yılında tanınmış Chicagolu avukat Dr. Jean Mr. Phillips, Unsigned Astronaut Society, Eski Çağlar Astronot Derneği adı altında bir örgüt kurdu. Avrupa adresi Unsigned Astronaut Society, GH 4532, Feldbrunnen, İsviçre. Tanrıların Arabaları adlı filmimin Amerikan televizyonunda kısaltılmış bir kopyasını seyretmişti. Tarih öncesi çağlarda gezegenimizin tanrılar tarafından ziyaret edildiğine ilişkin görüş, bu ünlü hukukçuyu öylesine etkilemişti ki birkaç dost süre birlikte kendiliklerinden bu konudaki Kur'an ve araştırmalarla ilgili bilgi değiş tokuşunda bulunmak üzere bir dernek kurmaya karar vermişler. Jean Phillips o zamanlar konuyla ilgili olarak bana yazıp desteğimi istedi. 1979 yılında AAS 42 ülkeye yayıldı ve üye sayısı 4000'e yükseldi. Bunların yaklaşık üçte biri öğretim üyelerinden ve benim yazdığım konularla ilgilenen yazarlardan oluşuyordu. 1974'ten bu yana dernek her yıl bir başka ülkede dünya kongreleri düzenlemeye başladı. İçlerinde eleştirilerimiz de yer almak kaydıyla son araştırma sonuçları trampa edildi ve lektürler halinde kamuoyuna duyuruldu, tartışmalar açıldı. Bugüne kadar yapılmış olan dünya kongreleri şöylece sıralanmaktadır. 1974 Chicago, 1975 Zürih, 1976 Krekmenica, 1977 Rio de Janeiro, 1978 Chicago, 1979 Münih, 1980 Yeni Zelanda. Kuramımız böylesine şiddetli eleştirilere uğramasa, giderek kendini daha mükemmelleştirebilmesi mümkün olamazdı. 1968 yılından beri eski çağ astronotları görüşünü eleştiren 25 kitap basıldı. Bunlardan 19'u isim veya takdim safhalarında bilimsellik iddiası taşımakla birlikte, aralarından yalnızca 9 tanesi ilim adamlarınca kaleme alınmıştır. Aksine birçok iddiaların mevcut bulunmasına rağmen ben hala gerçek anlamda bir bilimsel kitabı bekleyip durmaktayım. Bu rotadan saptırıcı baskılar basın yayın üzerindeki belirli tüketici etkilerinden meydana gelmektedir. Eleştirme sisteminin mükemmel bir olgu olduğunu kabul ediyorum. Hepsi de az veya çok aynı şeyleri yazıp duruyorlar. Gerçek kanıtlardan yoksun oldukları için alışılagelmiş bir takım boş iddialar kutsal sayfalardan alınarak karşı kanıt gibi ileri sürülmek isteniyor. Hiçbir şeyi kanıtlayamadıkları için bu karşıt yaklaşımları patlamayan mermilere benzetme hakkını görüyorum kendimde. Yöntem şu: Heyerdahl, Ceram, Brion veya Loth gibi araştırmacıların elinden çıkma bir arkeoloji kitabı, bazı buluntuları benden tamamen farklı değerlendirecek olursa çürütülmüş oluyor. Bunun tersine geçerli dogmalara karşı eski metinlerin yorumunda modern bilgileri kullanınca yine ben hataya düşmüş oluyorum. Başkalarının hipotezleri kutsal, dokunulmaz gerçek ve bilgeliğin son aşamaları olarak kabulleniliyor. Hipotez yönden ben bunun aksini kısmen ya da tamamen iddia edince tek kelimeyle sürçülisan ediyorum. İşte her şey bu denli basit ceryan ediyor. Atalarımız da her ilerici fikre karşı böylesine engelleyici bir kafa yapısı direnselerdi, halimiz ne olurdu? Tarihimiz boyunca da daha nice otoriteler kendi görüşlerini kesin gerçekler olarak mermerlerde anıtlaştırmak ve her türlü protestoyu kutsal şeylere karşı işlenmiş bir ihanet olarak tanımlamaya yeltenmişlerdir.